Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve'l akibetu lil muttakin. Bugün inşallah Kur'an-ı Kerim'de nebileri anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala biliyorsunuz göndermiş olduğu nebilerin hayatlarıyla ilgili bize birçok şeyi anlatıyor. Ve onlar bizim için çok güzel örnekler oluyor. Onları gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman çok ciddi manada rahatlama olmuş oluyor. Aksi takdirde insanlar İmtihanlardan sıkılmaya başlıyorlar. Allah-u Teala bu dünyayı imtihan için yarattığını bildiriyor. İmtihanın şartlarını da imtihanı yapan hazırlar. Fakat insanlar hayatı bütün bu dünyadan ibaret zannediyorlar. Öleceğini bilmeyen, öleceğine inanmayan hiç kimse yok. Ve hiç kimse hayatın ölümle bitmesini düşünmez. Onun için dikkat edin. 90 yaşındaki bir adam bir ev yaptırsa aman dikkatli yapın, aman güzel olsun, aman bir şey olmasın der. Hiç oturmakta nasip olmaz. Yani çünkü insanda bir ebedi yaşama duygusu vardır. Her insanda. Bu ebedi yaşama duygusu ancak ahirette tatmin edilebilir. Fakat elindeki imkanları kendi arzusuna göre kullanıp imtihana girmek istemeyen çok sayıda kişi vardır. İşte bizim açımızdan, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uyanlar açısından onlarla ilgili sahneleri görmemiz için Cenab-ı Hak gönderdiği nebilerin hayatlarından bir kısım parçaları bize Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Anlatılan her bir kıssa, her bir bölüm bizim için olmazsa olmaz güzellikte örnekler oluşturuyor. Allah-u Teala İsra suresinin, yani Kur'an-ı Kerim'in 17. suresidir. 89. ayetinde şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Biz bu Kur'an'da her türlü örneği değişik şekillerde verdik. Her türlü örneği. O zaman demek ki bizim Kur'an-ı Kerim'e bu örnekleri görmek için de bakmamız gerekiyor. Eğer bu örnekleri Kur'an-ı Kerim'den görmezsek, o zaman şey yapmış oluruz. Yani gerektiği gibi hayatımıza yön vermemiz zorlaşmış olur. O açıdan biz yani bu Allah'ın nebilerinin kıssaları son derece önemli örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, şimdi bu kıssa ne demek? Amacı ne? İçeriği ne? O konuda Fatih Hoca'yı dinleyeceğiz. Evet, buyur.
Türkçe'de kullandığımız bir kelime esasında kıssa. Mesela işte kıssadan hisse diyoruz. Çok meşhur olduğu için, insanların okurken çok keyif aldığı için Yusuf kıssası diyoruz. Bütün bunlardan kullandığımız bir kelime Türkçe'ye de girmiş kıssa. Ancak bu haliyle, yani kıssa haliyle Kur'an-ı Kerim'de geçmez bu kelime. Farklı türevleri geçer ki onları şimdi göreceğiz. Mesela bir de bizim Türkçe'de kullandığımız makas kelimesi vardır. O da aynı köktendir. Biliyorsunuz makasla ne yapılır? Makasla bir şey kesilir. Veya bir kesit alınır. Hatta işte Türkçe'de de işte mesela şunun hayatından bir kesit size sunalım, bir kesit izletelim denildiğinde herhangi bir olayın başı sonu belli bir parçası halinde kesilmiş. İşte kıssa kelimesinin anlamı bu çerçevede. bir şeyin adım adım takip edilmesi ve onun olduğu gibi ortaya konması ya da aktarılması anlamına geliyor. Nitekim bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de yani kelime anlamını veren bir ayet var. O da Kasas suresi. Bakınız, o da yine bir sure var. Aynı kelimenin kökünden türeyen Kasas dediğimiz bir sure ki orada da bir olay, anlatılan bir şey, aktarılan bir hikaye anlamına geliyor. İşte o surede, ki o sure Kur'an'ın 28. suresidir, Kasas suresi. O surenin 11. ayetinde biliyorsunuz Musa henüz kundaktaki bir bebek iken onu Firavun'un askerleri alıyorlar ve işte saraya götürüyorlar. Annesi de arkadan hüzünlü bir şekilde bakıyor, çocuğu götürüyorlar ve o esnada Musa'nın ablası var, kız kardeşi. Musa'nın annesi kız kardeşine diyor ki takip et onları çaktırmadan, bakalım kardeşini nereye götürüyorlar. İşte bu ifade Kur'an-ı Kerim'de kıssa kelimesiyle geçiyor. İfade şöyle: vekalet li uhtihi kussiyi. Musa'nın kız kardeşine dedi ki takip et onu. Bakınız aynı ifade. Zaten kıssa kelimesi de bir şeyi adım adım takip etmek, olanı olduğu gibi ortaya koyabilmek için. Hatta kısas kelimesi vardır mesela, yine Kur'an-ı Kerim'de geçer, Türkçe'de de kullanırız. O da yapılan bir işin hemen akabinde cezanın onu takip etmesi. Yani bir yerde bir fiil, bir suç işleniyorsa ona uygun, ona mümasil bir cezanın hemen peşi sıra onun yakasına yapışması anlamına geliyor. İşte burada da onu takip et anlamında kullanılıyor. Yine bir olayı aktarmak anlamında da Kur'an-ı Kerim'de bu kelime kullanılıyor. Yine aynı sure, Kasas suresi 28. surenin 25. ayetinde mesela felemma ca'ahu ve kassa aleyhil kasasa. Musa aleyhisselam Şuayb aleyhisselamın yanına geliyor ve ondan sonra diyor ki geldi ve kassa aleyhil kasasa. Başından geçen olayları ona anlattı. Bakın kassa, olanı olduğu gibi anlattı anlamında yine bu kelime kullanılıyor. Yani kelimenin kökünde böylesi bir anlam var. Adım adım takip etmek ve olanı olduğu gibi bir kesit halinde karşı tarafa aktarma anlamında. Tabii peki herhangi bir olayı karşı tarafa anlatma anlamı Kur'an-ı Kerim'de sadece bu kıssa kelimesi ile mi geçiyor? Hayır. Mesela bizim Türkçe'de haber dediğimiz nebe kelimesi var. Mesela Nebe suresi diyoruz ya, amme yetesaülünle başlıyor. Mesela orada da haber. Kur'an-ı Kerim'de bazen şunun haberini onlara ilet, anlat anlamında da kullanılıyor. Ama esasında bu da bir kıssadır. Kıssanın bir vasfı vurgulanarak ifade ediliyor. Yani kıssada bir şeyin karşı tarafa haber verilmesi anlamında olduğu için mesela işte Nebe'e Nuh ifadesi geçer. Nuh'un haberini onlara anlat, oku. Yine Nebe'e İbrahim, İbrahim'in haberini, yani İbrahim'in başından geçen o kıssayı bunlara haber ver, haberdar et anlamında. Yine mesela bir olay, geçmişte yaşanmış bir olayın aktarımı anlamında yine Kur'an-ı Kerim'de hadis kelimesi de geçer. Mesela biz hadise diyoruz, yani bir hadise olmuş, bir olay olmuş. Mesela işte hadisu Musa diyor. Hel etake hadisu Musa, yani onlara Musa'nın hadisi, yani o başından geçen olay geldi mi? Yine esasında bu da kıssadır, ancak bu kıssa bir olayın gerçekleşmesi vurgulanarak, o özelliği vurgulanarak söyleniyor. Yine mesela hadisu daifi İbrahim, İbrahim'in misafirleri olayı size ulaştı mı anlamında bu kelime kullanılıyor. Bir de yine bir hikayenin aktarımı anlamında Kur'an-ı Kerim'de mesel kelimesi geçer. Hani Türkçe'de de misal vermek deriz ya da darb-ı mesel deriz. O da bir olayla alakalı bir örnek verme bağlamında bir kıssa anlatılıyorsa darb-ı mesel bu kelime kullanılıyor. Mesela Yasin suresinde وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا اَصَابَ الْقَارِيَةِ. İşte o kariye halkının şeyini, meselini onlara naklet, oku, ver anlamında. Yani bir konu anlatılacak, o konuyla ilgili bir olay, örnek olay aktarımı yine mesel kelimesiyle kullanılıyor. Şimdi bu girişten sonra peki Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında bizim bu kıssa dediğimiz şeylerde neler var? Kısaca bir iki cümleyle de ona ifade etmek istiyorum. Bir kere tarihte yaşanmış olaylar ki bizim onu bilmemize imkanı olmayan, görmediğimiz, daha önce yaşanmış olayların aktarımı bu kıssa bağlamında Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Mesela bu bağlamda Adem Aleyhisselam, Nuh, Hud, Salih, Lut, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Musa, Davud, Süleyman, Eyüp, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa. Bütün bu nebilerle, Kur'an-ı Kerim'in nebi dediği bu şahsiyetlerin başlarından geçen bir takım olaylar kesit halinde Kur'an-ı Kerim'de sunuluyor. Sadece bu kadar mı? Hayır. Nebi olduğuna dair herhangi bir ifade kullanılmayan, hatta nebi olmadığı kesin olarak bilinen bir takım şahsiyetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bunlarla ilgili de bir takım kesitler, hikayeler yine bize aktarılıyor. Mesela Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn, Firavun, Nemrut, Karun, Ashab-ı Kehf, Ashab-ı Kariye, Fil Ashabı mesela işte şeyde Fil suresinde. Bu gibi şahsiyetler, tarihe mal olmuş olaylar da yine kıssalar bağlamında aktarılıyor. Hatta surelere isimlerini veriyorlar. Mesela Yusuf kıssası var ki Kur'an-ı Kerim'de bir kıssa olarak benzersiz bir kıssadır. Hangi açıdan? Bir sure neredeyse baştan itibaren bir başlar sonuna kadar olayı ayrıntılı bir şekilde aktarır. Ki Kur'an-ı Kerim'in genel itibariyle kıssaları anlatma tarzı bu değildir. Ki biraz sonra örnekleri belki verilecek, hatta bu serinin devamında yapılacak derslerde verilecek. Bir kıssanın bir kesiti bir surede aktarılır, sonra o iş biter, başka bir surede yine oraya bazen kaldığı yerden bazen yine aynı şey ama farklı detaylarla aktarılır. Ama Yusuf suresinde bir kıssa baştan sona neredeyse ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Yine Kur'an-ı Kerim'de kıssaların yoğunluğu bakımından Enbiya suresi var mesela. Orada yoğun bir kıssa vardır. Şuara suresi var. Orada anlatılır çeşitli şahsiyetler. Hud suresi, Nuh suresi, Kasas suresi biraz önce söyledik. Araf suresi. Bunlar da yoğun bir şekilde kesitler, tarihi kesitler anlatılır. Bazılarında da kısaca geçilir ki bunların hikmetleri ile alakalı zaten bu seride konuşulacak. Şimdi peki bütün bunlardan sonra amaç nedir? Yani Allah-u Teala hani bugün bazılarının söylediği gibi hikaye mi anlatmış? Yahut işte bize bir takım şeyleri bizim ilgimizi çekecek tarzda bizi biraz oyalamak için bunları mı indirmiş? Kur'an-ı Kerim buna cevap veriyor. Kur'an-ı Kerim kıssaların niçin bize anlatıldığına dair çok dikkat çekici şeyler söylüyor. Mesela Allah'ın birliği ve ona hiçbir şeyin ortak koşulamayacağına dair ilke bağlamında bir takım kıssalar anlatılıyor. Yani bir ilke geçmişte yaşanan olaydan hareketle insanlara hatırlatılıyor. Yine insanların en çok kafasını kurcalayan, yani gerçekten yeniden bir dirilme olacak mı, ölümden sonra bir hayat olacak mı şeklindeki sorunun cevabı birçok kıssada çok etkileyici bir tarzda anlatılıyor. İnsanlara ibret vermek, ders vermek, çünkü insan aynı insan, yaratıldığı ilk günden son güne kadar aynı insan, zaafları aynı, aynı imtihana tabi tutulan insan ve hep aynı tepkileri, aynı refleksi gösteren insan olduğu için bu sadece sizin başınıza gelen bir şey değil, daha öncekilerin başlarına da benzer şeyler geldi ve onlar şu tepkileri gösterdiler. Dolayısıyla bunları dikkate alın, aynı şeyleri siz de yaşamayın anlamında, ibret almak anlamında. İşte leallahum yetefekkerun mesela, faksusil kasasa leallahum yetefekkerun, onlara bu olayı, bu kesiti aktar da belki olayı düşünürler, buradan hareketle bir sonuca varırlar. Yine fi kasasihim ibretun li ulil elbab, yani onların başlarından geçen bu olay ve size anlattığımız bu aktarımda ibret vardır. Yani ne demek ibret? Siz onu dikkate alarak bir sonuca varabilirsiniz anlamında. Yine bu kıssalarla Kur'an'ın vahiy ürünü olduğuna temas edilir. Nasıl olur bu? Muhammed Aleyhisselam daha önce kitap kültürün olmayan, okuma yazma hususunda kendisini göstermemiş birisi. Yani bu konuda ön plana çıkan birisi değil. Ama o öyle şeyler insanlara tebliğ ediyor ki, kitap kültürüne aşina olan insanlar bu kadar kusursuz aktarımların ancak vahiy ürünü olabileceğine dair kanaat getiriyorlar. Dolayısıyla Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun bir delili bağlamında da bu kıssaların Kur'an-ı Kerim'de zikredildiğini görüyoruz. Ayrıca bu kıssalarda ilmi hedefler konuluyor insanların önüne. Yani hatırlayınız mesela Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası. Hazreti Süleyman'ın rüzgarla bir günde 2 aylık yol alması, havanın gücünü ve aerodinamik kurallarını kullanması, yine işte ışınlama dediğimiz şeyin, Belkıs'ın tahtının çok kısa bir sürede kilometrelerce uzağa taşınabilmesine dair bir takım aktarımlar esasında insanların önüne bir hedef olarak konulmakta. Ve ayrıca çok önemli bir şey, bu kıssalar bir Müslümanın mutlaka bilmesi gereken bir takım kavramları, ilkeleri, davranışları onlara öğretmek amacıyla da kullanılıyor ki bugün bunun çok dikkat çekici bir örneğini Adem İblis kıssası bağlamında göreceğiz. Genel itibariyle bizim bu nebilerin, Kur'an-ı Kerim'deki nebilerin hayatına dair seride işte bu bağlamda, bu çerçevede Allah-u Teala'nın bize anlattığı bütün kıssaları ele alacağız inşallah.
İnşallah ele alacağız. Şimdi biliyorsunuz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i kendinden önceki kitapları tasdik eder mahiyette indirmiştir. Şeyde Ali İmran suresinin baş tarafında diyor ki: Nezzele aleykel kitabe bil hakkı, 3. ayetinde bu kitabı sana bütün gerçekleri içerir biçimde indirmiştir. Peki nasıl? Musaddikan lima beyne yedeyhi. Önünde olanları tasdik eder mahiyet. Şimdi şöyle bir bakın, mesela bu Allah Kur'an-ı Kerim'deki, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı dil, Kur'an'ın indiği halkın kullandığı dildir. Şimdi mesela Türkçe açısından benim önümde olanlar dediğim zaman siz ne anlarsınız? Benden gizli olanlar diye bir şey anlayabilir misiniz? Böyle bir şey anlaşılır mı? İşte dersiniz şurada işte dergi var, kitaplar var, mikrofon var, Kur'an-ı Kerim var falan. Lima beyne yedeyhi. Kur'an kendi önünde bulduklarını tasdik ediyor. Bakın, Tevrat'ı tasdik ediyor diye bir ayet yok. İncil'i tasdik ediyor diye bir ayet yok. Çünkü Muhammed Aleyhisselam bütün insanlığa gönderilmiş olan bir son nebidir. Dolayısıyla bu kitap da son kitaptır. Önünde bulunan dendiği zaman buna Tevrat'ta girer, İncil'de girer. Ondan sonra işte Gatalar, işte Avesta girer, Ginzalar girer, şey girer, Vedalar ve daha bilmediğimiz nice kitaplar vardır ki onların hepsi de girer inşallah. Onları da arayıp bulmak nasip olur. Şimdi tabii Tevrat'ı ve İncil'i de tasdik ettiğinde şüphe yok. Çünkü önde bulduğu kitaplardan ikisi de onlardır. İşte zaten şeye de Yahudilere ne diyor? Sizinle birlikte olanı tasdik eden diyor, değil mi? Evet. Şimdi şeyde Şimdi Kur'an-ı Kerim tasdik ediyorsa burada anlatılan kıssalar önceki kitaplarda da olmalı. Aynı ile olması da gerekmez ama onda orada olmalı ki tasdik etmiş olsun. Çünkü çok küçük farklar vardır. O farklar insanların böyle kendilerini bir şey zannedip yeni gelen kitaba karşı hava atmalarına vesile oluyor da o da bir imtihanın parçası. Şimdi Mekkeliler ümmi bir topluluk olarak kabul ediliyordu. Niye ümmi? Ümmiliğin ne olduğunu Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Mesela şeyden bahsediyor. Bir kısım Yahudiler ki ellerinde kitap var. Ama o kitabın içeriğini bilmiyorlar. Bugünkü Müslümanların büyük çoğunluğu, hatta bizim Müslüman ilim adamı dediklerimizin de büyük çoğunluğu o ezberledikleri Kur'an-ı Kerim'in içinde ne olduğunu bilmez. İşte burada diyor ki Allah ve minhum ummiyune, Bakara 78. O Yahudilerin bir kısmı ümmidir. Ne demek? La ya'lemun el kitap. O kendi kitaplarını bilmezler. Peki Mekkeliler de ümmi. Şeyde Ali İmran Araf 157'de ne diyor? Ellezine yettebiûne Rasûlen nebiyyel ümmiyye. Evet, ümmi nebi olan bu Resul'e tabi olanlar diyor. Arkasından onlar da hem Tevrat hem de İncil'e inananlar olduğu ifade ediliyor. Peki Muhammed Aleyhisselam kendisi kendine bu şey gelinceye kadar, vahiy gelinceye kadar bir ilahi kitaptan haberdar mıydı? İlahi kitaptan anlatılan şekliyle dini, imanı biliyor muydu? Yoksa etraftan duyduğu şekilde mi biliyordu? Az önce Fatih Hoca okudu ama ben tekrar bu açıdan okuyayım size. Şimdi Şura suresinin 52. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor: ve kezalike evheyna ileyke ruhen min emrina. İşte bu şekilde bizim emrimizden bir ruh sana vahyettik. Buradaki ruh Allah'ın bilgisidir. Bu konuda bizim sitemizde yazılmış bir makale de vardır. Allah'ın bilgisidir bu ruh. Onu ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler okuyabilirler onu. Mâ künte tedri mel kitâbu velel iman. Sen bu işte bu sana indirilen şekildeki kitaptan haberdar değildin. 40 yaşına kadar böyle bir şey bilmiyordun. Burada anlatıldığı şekilde imanı da bilmiyordun. O zaman Araf 157'deki ennebiyyül ümmi ne oluyor? Kendine kitap indirilene kadar kitap bilgisi olmayan bir kişi. Peki kitap bilgisi olmayan bir kişi tutuyor kıssaları, Adem, İblis, işte az önce Fatih Hoca'nın saydığı nebilerin kıssalarını anlatıyor. Şimdi ne oluyor? Bugün biliyorsunuz Yahudiler Resulullah'ın hayatındayken, az önce okuduğum ayetlerde onu bağlantılı olan ayetlerde onu anlatıyor. Kur'an'ın son kitap, Muhammed Aleyhisselam'ın son nebi sayılmaması için ellerinden geleni her şeyi yapıyorlar. Müslüman gözükmüşler ve bugün de hala İslam aleminde eminim ki milyonlarca Müslüman görüntüsü altında Yahudiler var. Çok eminim bundan. Ve bunlar ilim adamı kılığıyla karşımıza çıkıyorlar. Şimdi niye böyle yapıyorlar? Çünkü çok iyi biliyorlar ki son nebi dünya hakimiyetini elde edecek. Son kitap dünya hakim olacak. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Tam bir iblis gibi, biraz sonra Yahya Hoca'dan dinleyeceğiz. Ve batıda İslam dini demezler. Muhammedilik derler, değil mi? Muhammedilik dediğiniz zaman Bu kitap kimin kitabı olacak? Allah'ın kitabı mı olacak? He? Muhammed'in yazdığı kitap olacak. E peki Mekke'de doğmuş olan Muhammed bu kitabı yazarken neyi aktaracak? O çevresinin kültürünü aktaracak. Başka ne aktarabilir? Bir okula gitmemiş ki. Bir eğitim kurumu yok. O zaman burada anlatılan hikayeler ne olacak? Onu şimdi biraz sonra Vedat'tan dinleyeceğiz. Onunla ilgili Batılıların dile getirmiş olduğu iddialar ve bilerek bilmeyerek onların borazanlığını yapan hocaların bununla ilgili söyledikleri. Şimdi işin içerisinde bir tasdik boyutu var. Kur'an-ı Kerim'in önceki kitapları tasdiki ki bu önceki kitaplardan işte Tevrat ve İncil'i biz daha çok biliyoruz. Diğerlerine maalesef yabancıyız. İnşallah o yabancılığı da gidermek nasip olur. Şimdi Tevrat ve İncil açısından evet, Vedat Hoca'yı dinleyeceğiz. Bir de bu kıssalarla ilgili yaklaşımı bize anlatacak. Evet.
İslam karşıtlarının bir numaralı hedefi tasdik konusudur. En rahatsız oldukları konuda Kur'an-ı Kerim'in kendisinden öncekileri tasdik ediyor olduğu gerçeğidir. Az çok internet üzerinde bu tartışma platformlarında zaman geçirenler varsa orada İslam karşıtı argümanlara şöyle bakarlarsa büyük çoğunluğunun bununla ilgili olduğunu görürler. Ya Kur'an'ın kendisinden öncekilerden farklı olduğunu ispat etmeye çalışırlar, tasdik etmediğini ispat etmeye çalışırlar. Ya da bir takım müsteşrikler Kur'an-ı Kerim'in oradan kopyaladığını iddia ederler. Yani Kur'an-ı Kerim, Tevrat, Kur'an-ı Kerim de demezler. Muhammed bunu Tevrat'tan okumuş bir şekilde görmüş, kopyalamış, Kur'an-ı Kerim'e yazmış şeklinde iddialarda bulunurlar. Tabi müsteşrikler bu takım, bu çeşit iddialarda bulununca Müslüman alimler de hemen refleks olarak bir karşı koyma gösteriyorlar. Diyorlar ki ay hayır efendim Tevrat'ta öyle anlatılmaz. Tevrat'ta öyle değil vesaire tarzı. Bu sefer onların o iddiaları üzerinden tasdiki İslam alimleri inkar etmeye başlarlar. Şimdi aslında bir nevi...
Seni hiç kabul eden biliyor musun ki inkar etmeye başlarlar diyorsun yani.
Bir nevi aslında onların tuzağına düşmüş gibi olurlar. Yani onlar bir yem ortaya atıyorlar. Bu Tevrat'tan alınmıştır diye. Müslümanlar da hemen onu yutuyorlar ve diyorlar ki hayır efendim Tevrat'ta öyle değil diye. Onların ekmeğine yağ sürmüş oluyorlar. Oysa ki bu tarz söylemlere karşı verilecek en iyi cevap şudur. Her iki kitabı yazan da aynı Allah olduğu için aynı şeylerin yazıyor olması gayet normal. Bunun en güzel cevabı aslında budur. Diğer yandan kıssalar özelinde kitaplar arasındaki ilişkiye baktığınız zaman evet Kur'an-ı Kerim kıssalar özelinde kendisinden öncekini tasdik ediyor. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası anlatılıyor. Bakıyorsunuz Tevrat'ta anlatılan kıssa da aynı kıssa yani bir farkı yok. Ancak Kur'an-ı Kerim'in kıssalar özelinde ortaya koymuş olduğu bir takım detaylar var ve bu detayları siz herhangi bir Tevrat'ı, herhangi bir İncil'i elinize alıp da oradan çıkarmanız mümkün değil. Bu da işte Kur'an'ın mucizevi olan tarafı. Yani herhangi bir Tevrat, herhangi bir İncil eline alan kişinin bunu yazamayacağının bir göstergesidir aslında bu detaylar. Bir örnek olarak söyleyeyim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinden bahsederken İsa Aleyhisselam'ın bir çamurdan kuş yapıp ona üflemesinden ve onun kuş olduğundan bahseder. Şimdi elinize herhangi bir İncil aldığınız zaman siz bu bilgiyi açıp bulamazsınız. Herhangi bir İncil almayı boş verin. Bir Hristiyan kütüphanesine gitseniz, bir kilise kütüphanesine gitseniz, oradaki bütün Hristiyan kaynaklarını tarasanız gene bu bilgiyi bulamazsınız. Şimdi Allah-u Teala öyle bir bilgi veriyor ki bu herhangi bir adamın bir araştırma sonucunda elde edebileceği bir bilgi değil. Bu bilgi ne zaman ortaya çıkıyor? Bu bilgi mesela bakın geçtiğimiz 50-60 sene içerisinde yapılan çalışmalarda Thomas İncili diye bir İncil ortaya çıkıyor. Çocukluk İncilleri diye geçen İncil'ler içerisinde. Thomas İncil'in içerisinde bu olay anlatılıyor. İsa Aleyhisselam'ın bir kuş yapması, çamurdan ve onun kuş haline gelmesi olayı anlatılıyor. Allah-u Teala öyle bir detay veriyor ki bu kitabın oradaki müsteşriklerin veya ehli kitaptan herhangi birisinin iddia ettiği gibi sadece kopyala yapıştır şeklinde yazılamayacak bir metin olduğunu da gösteriyor. Bu açıdan da önemli. Diğer yandan Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekliyle kıssalar önceki kitapları açtığınız zaman mevcuttur. Yani onu tasdik eder. İçerisinde bir takım detayların yer alıyor olması bu tasdik ilişkisini bozan bir özellik değildir. Çünkü neden? Bu detaylar orada yazılan bilgileri yalanlar nitelikte detaylar değil. Yani orada bir şey var. Kur'an orada olmayan bir detayı vermiş ama oradaki bir şeyi yalanlamıyor. Sadece Kur'an öyle bir şey veriyor ki bakın işte buraya bakıp da kopyala yapıştır yapılabilecek bir şey değil. Bu sadece gaybı bilen Allah tarafından bu anlatılmış olabilir. Bilgisini vermek amacıyla bunu söylüyorum. Ve yine Ahsenel Kasas denilen o Yusuf kıssasının en sonunda Allah-u Teala bu kıssanın anlatılmış olmasını ve kendisinden öncekini tasdik eder mahiyette olmasının uydurulamayacak bir söz Kur'an'ın olmasına delil olarak gösteriyor Allah-u Teala. En son ayetinde işte 111. ayette Yusuf suresinin Allah-u Teala şöyle buyuruyor. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Sağlam duruşlu olanlar için bu kıssada ibret vardır. Onların kıssalarında ibret vardır. مَا كَانَ حَد۪يثًا يُفْتَرَى Bu uydurulabilecek, iftira edilebilecek bir söz değildir Kur'an-ı Kerim. Neden uydurulabilecek bir söz değildir? Velakin tasdikallezi beyne yedeyhi. Tam tersine onların yani kendi önünde mevcut olanı tasdik eder mahiyettedir. Bakın Allah-u Teala Kur'an'ın kendi önünde bulduğunu tasdik eder mahiyette oluşunu uydurulamayacak bir söz olmasına delil gösteriyor. İşte bu tasdik ilişkisi ne kadar mühim anlaşılıyor mu? Ama siz kalkıp da bunu yok etmeye çalıştığınızda işte aslında öyle değil. Müsteşriklerin bir takım kışkırtmalarına kapılarak bu tasdik ilişkisini bozduğunuzda Kur'an ile Tevrat'ın aslında farklı olduğunu ispat etmeye kalktığınızda bazıları da o şeye çabaya giriyor Müslümanların içerisinden. Bir şekilde Kur'an'ın Tevrat'tan farklı olduğunu ispat etmeye çalışan Müslümanlar da var. Yani bu
istersen burada sana bir soru sorayım da peki bunu iddia etmeyen bir Müslüman var mı?
Evet hocam o da enteresan.
Yani Tevrat kime indirilmiş olarak bize öğretildi?
Bize Musa'ya indirilmiş kitap.
Peki olarak, içinizde evet. Musa'ya indirilmiş kitap diye öğretilmemiş biri var mı? Peki Tevrat Musa'ya mı indirilmiş? Hangi ayette var Tevrat'ın Musa'ya indirildiği? Hiçbirinde. Dolayısıyla hakikaten Resulullah zamanında çok ciddi faaliyetler yapan ki Kur'an-ı Kerim onun ayrıntılarını veriyor. Kur'an olmasa hiç haberdar olamayacağımız Yahudi faaliyetleri bunlar. O günden bu işi bozmaya çalışmışlar. Bozacakları en önemli konu da tasdik konusudur. Çünkü irtibatı kesecekler ki kendi cemaatlerini koruyabilsinler. Dolayısıyla az önce diyorsun ki bazıları, hangi bazıları ya? Bugün İslam aleminde bunu doğru bilen bir tane adam var mı ya? Kimsenin Allah'ın kitabından haberi yok ki. Evet, devam et.
İşte burada bu anlatılan kıssaların kendisinden öncekini tasdik eder mahiyette oluşun Allah'ın kitabı olmasında bir delil olmasında az evvel Abdülaziz hocamızın da okuduğu ayetlerde geçen Nebimizin ümmi olmasının da çok büyük faktörü var. Yani bu hiçbir kitap bilmemeyen, daha önce eline bir kitap alıp okumamış bir insanın yazabileceği bir söz değil. Aynı ifade, hocamızın okuduğu ifadenin benzer bir ifadesi Ankebut suresinin 48. ayetinde de geçiyor. Orada Allah-u Teala sen bu Kur'an'dan önce bir kitap açıp okumuş değildin ne de bir şey sağ elinde bir şey yazmıyordun diyor. Yani Nebimiz bu Kur'an'dan önce herhangi bir ilahi kitap eline geçip de ne bileyim bir Tevrat, bir İncil eline geçip de onu okumuş bir kişi değil. Oradaki yaşadığı çevrede bunu çok iyi biliyor zaten. Kaldı ki öyle olsa bile az evvel dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şeyler herhangi bir Tevrat'ı, İncil'i açıp da okuyup da yazılabilecek şeyler değil. Şimdi tabii bugün Müslümanların peki bu kıssalara bakış açısı nedir diye bakarsak Müslümanların bakış açısı genelde Batı'dan etkilenmiş bir bakış açısına sahip Müslümanlar. Batı'nın tarih anlayışı biraz şeydir, ilkelden moderne tarih anlayışıdır. Eski insanlar ilkeldi, dolayısıyla gelişmemişlerdi, akli olgunluklara, bir takım sosyal olgunluklara sahip değillerdi. Dolayısıyla ihtiyaçları da ilkel ihtiyaçlardı. Hayata bakış açıları ilkel bir bakış açısıydı. Dolayısıyla orada yaşananlar, oradaki hikayelerde o dönemin ilkel bakış açısına sahip hikayelerdir. Bugünkü modern insana, o günkü ilkel insandan çok çok fersah fersah öte bir insan olduğu için bugünkü modern insana o ilkel insanların anlatılarının, örneklerinin herhangi bir karşılığı olamaz, bir şey vermesi mümkün olamaz şeklinde bir bakış açısı Batı'nın bakış açısıdır. Dolayısıyla Müslümanlara da bu bakış açısı sirayet etmiştir. Ve onlar da bu kıssa denilen şeylerin aslında tarihselci bir bakış açısıyla okunması gerektiğini ileri sürmeye başlamışlardır. Ne demektir o tarihselci bakış açısı? Yani bu kıssalar o zamana hitap eden şeylerdir. Dolayısıyla o zamanın o yapısını, işte demiştik ya, yani biz bugün belli akli olgunluklara ulaşmışız, belli mesafeler kat etmişiz, tekamül sürecinden geçmişiz. Dolayısıyla şimdi o kıssaları kalkıp da bugün için bir şey ifade ediyormuş gibi anlarsak bu hata olmuş olur şeklinde bir bakış açısıdır bu bakış açısı. Ayrıca da bu kıssaların da tarihsel bir vakayı, tarihsel bir gerçekliği aktarmak amacıyla anlatıldığı zannının da yanlış olduğunu söylerler. Yani ne demektir bu? İşte tarihin bir döneminde Musa diye bir adam denizi yarmış, karşıya geçmiş. Böyle bir olay vaki değildir. Böyle bir olay yaşanmamıştır. Kur'an'ın bunu anlatıyor olması, bu olayın yaşandığı anlamına gelmez. Tarihselci bakış açısının temel çıkış noktası da budur. Peki ne anlama gelir Kur'an'ın bu olayı anlatıyor oluşu? Allah'ın bir amacı vardır. O dönemki insana vermek istediği bir mesajı vardır. Bu kıssa üzerinden, bu olay üzerinden o mesajı Allah-u Teala vermeyi amaçlar. Yoksa Allah-u Teala burada bir olay aktarımı yapmak, tarihsel bir gerçekliği ortaya koymak için bunu anlatmaz şeklindedir. Onun için de Kur'an-ı Kerim'de birçok defa geçen bilhak kelimesi, bilhak lafzından çok rahatsız olurlar ve bu lafzın kesinlikle tarihsel gerçeklik ifade etmeyeceğine de vurgu yaparlar.
Bilhakkın manası şöyle de.
Yani biz mesela sana Musa'nın hikayesini hak olarak anlatıyoruz diyor Allah-u Teala.
Gerçek.
Gerçek olarak anlatıyoruz.
Bütünüyle gerçek yani.
Ayetlerde bu şekilde geçen bir sürü ayetler var. Biz sana şunun haberini hak olarak anlatıyoruz diye geçen ayetler var. İşte bu hak olarak anlatıyoruz ifadesini onlar gerçekte yaşanmış şekliyle anlatıyoruz değildir diyor bunun manası. Buradaki hak olarak anlatıyoruz. Gerçek bir amaca, sahih bir amaca hizmet etmesi açısından anlatıyoruz diye bunu çevirirler. Yani bir amacımız var bizim, sahih bir amacımız var.
Ne demek istiyorsun? Söylesen.
Yani hocam şunu öyle bir olay yok.
Peki bunlar ne diyorlar? Ben şimdi Vedat'a ne demek istiyorsun ya konuş kardeşim. Ne diyorsun sen desem Vedat'a ne yapmış olurum? Hakaret etmiş olmaz mıyım sizin yanınızda?
İki saattir konuşuyor
ama ne demek istiyorsun ya? Bunlar ne diyorlar Allah'a? Allah'ın ne dediğine bakma, ne demek istediğine bak. Ya bu sen karşındaki kim? Sen kimsin? Sen Allah'ın babası mısın haşa? Ne demek istediğine bakılacakmış. Satır araları okunacakmış. Bu ne demek ya? Böyle bir kitap Allah'ın kitabı olur mu? Evet devam et.
Şimdi bugün anlatılacak örnek...
Bana da niye sinirleniyorsun? Ya Allah'a yapılan bu kadar şeye insan sinirlenmez mi? Sen kendine yapılsa adamı haşlarsın, Allah'a yapıyorsun bunu.
Şimdi bugün anlatılacak örnek Adem kıssası olduğu için ben ilahiyat fakültesinde bir derste bir hocadan bir şeyden bahsedeyim. Yine aynı çünkü tarihselci düşünceye sahip olan bir hoca derste İslam inanç esasları dersi bu. Yani insanlar akide, iman öğreten ders. Adem olayı anlatılıyor, Adem kıssası anlatılıyor, işte iblis mevzusu anlatılıyor. Anlatılıyor. Hocanın sonunda şunu söyledi. Ya şimdi biz bunları anlatıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Yok işte melekler Allah secde edin demiş, işte cennetten kovulmuş, şey bahçeden kovulmuş, elma yemiş, meyve yemiş. Ama dedi hoca bunlar dedi gerçekte yaşanan şeyler değil. Bu olayların hiçbirisi aslında olmadı. Ne Allah-u Teala meleklere secde edin dedi, ne iblis diye birisi isyan etti, ne Adem diye bir varlık böyle bir bahçeye koyuldu. Böyle bir şey yok. Ne peki bu anlatılanlar? Allah-u Teala bu kurgu üzerinden bize bir mesaj vermeye çalışıyor. Bize bir şey öğretmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada bunların yaşanmışlığı, yaşanmamışlığı diye bir şey söz konusu değil. Burada önemli olan şey Allah-u Teala bize bir mesaj veriyor. O mesajı almamızdır bizim için. Evet hocam. Yani burada işte tarihselci bakış açısı dediğim bakış açısı, kıssalara bakış açısı budur. Yine buraya bir hoca gelmişti. Son olarak onu da söyleyeyim. Onunla, o profesörle daha sonra konuştuk. Diyor ki, ya şimdi Musa aleyhisselam işte denizi yarmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Yok asası yılana dönmüş. Bunlar kesinlikle gerçekte yaşanan şeyler değil diyor hocam. Hocam peki Kur'an anlatıyor bunları. Kur'an anlatıyor. Kur'an sana şimdi kalkıp da Musa'nın asası yılana döndü mü dönmedi mi tartışması yapacak değil diyor. Allah-u Teala madem ki siz böyle bir şeye inanıyorsunuz, tamam inanmaya devam edin diyor. Ben buradan size bir mesaj vereceğim diyor vesaire. Bakın bakış açısı bu. Tarihselci bakış açısı budur. Dolayısıyla kıssalara bu bakış açısı akademik alanda çok giderek yaygınlaşıyor hocam.
Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna gerçekten inanıyor.
İnandıklarını söylüyorlar ama.
İnanmaları mümkün değil. Mümkün değil yani. Şimdi Müslümanlara deseler ki ben bu tam Batılıların sözcülüğünü yapıyorlar. Gelip Müslümanlara deseler ki Kur'an Allah'ın kitabı değildir. Hangi Müslüman onu dinler? Dinlesinler diye Kur'an Allah'ın kitabı diyorlar. Peki Muhammed Allah'ın elçisi değildir deseler hiç kimse dinlemez. Muhammed Allah'ın elçisidir diyorlar. Ama ne Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna inanıyorlar ne Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna inanıyorlar. Peki vahiy diyorlar. Vahiy ne? O da tabiatı gözlemlemesinden, insanlar gözlemlemesinden içine doğan bilgi. Ve bunu herkes yapar. Ondan sonra bunları söyledikten sonra önce Müslümanları susturuyorlar. Aksi takdirde dersin diye kardeşim sen Müslüman değilsin kusura bakma ben seni dinlemem dersin. Ondan sonra da Batılıların söylediği her şeyi sanki Müslümanmış gibi söylüyorlar. Öyle değil mi? Evet. Devam.
Hocam işte bu Yusuf suresinde okuduğumuz ayette Allah-u Teala bu uydurulacak bir söz değildir, uydurulmuş bir söz değildir diyor. Adamlar tam tersine bunların hepsi uydurmadır diyor. Bunların bir gerçekliği yok diyor. Yani bu kadar da Kur'an'a aykırı konuşuyorlar yani.
Peki o zaman yani sen öyle bir şey hazırladın ki Yahya'ya öyle bir zemin hazırladın ki vallahi Kur'an-ı Kerim'in tamamını kabul etmeyen var. Bir tarafta da Allah'ın bir tek sözünü evirip çeviren bir iblis var. Onu bir dinleyelim bakalım.
Evet, kıssalar konusuna bir giriş yaptık bugün. Şimdi kıssaların Kur'an-ı Kerim'de yer verilme amaçlarını Fatih Hocam anlattı baş tarafta. Yani bir kıssa, Nebilere ait bir kıssa anlatıldığı zaman orada Allah Teala insanlara bir kavramın açıklamasını yapıyor olabilir. O kıssayla birlikte Müslümanlara bir moral veriyor olabilir. O kıssayla birlikte inanmayanlara bir gözdağı vermek istiyor olabilir. Bunların kıssalarda her birinin farklı farklı yönleri var bizlere hitap eden. Bunlardan en başta geleni kronolojik yani tarih sıralamasına göre en başta geleni tabii ki Adem ve İblis kıssası. Şimdi bu Adem ve İblis kıssası bizim bu masaya, bu salona göre yeni bir şey değil biliyorsunuz. Neredeyse her derste mutlaka bir şekilde temas ediyoruz biz buna. Niye? Konu bulamadığımızdan, işte ne yapalım, işte şey yapalım, bir şekilde idare edelim dediğimizden değil. Allah Teala bile Kur'an-ı Kerim'de tam 7 farklı surede Adem-İblis kıssasını anlatıyor. Eğer bir defada anlatılıp geçirecek olsaydı gerçekten de bir surede atıf yapardı Allah. Ondan sonra diğer surelerde hiç ondan bahsetmezdi. Ama Allah Bakara suresinde anlatıyor. Araf suresinde anlatıyor. Hicr suresinde anlatıyor. İsra suresinde, Kehf, Taha ve Sa'd suresinde. Bakın tam 7 farklı surede Adem İblis kıssasını anlatıyor. Bu olayın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ama her seferinde de aynı şeyi anlatmıyor Allah. Her farklı yerde bir değişik bir mesaj var orada. Değişik bir ayrıntı anlatıyor Allah. Ve siz her birini okurken mutlaka yerine göre bir şeyler öğreniyorsunuz. Şimdi Bakara suresinde Adem Aleyhisselam'ın 30. ayetten 39. ayete kadar yaratılışından başlıyor. Daha sonra işte melekler, iblis, secde meselesi var biliyorsunuz. Ona isimlerin öğretilmesi var. Ondan sonra bir bahçeye yerleştiriliyorlar. Orada bir mücadele var, bir imtihan kaybediliyor. Daha sonra oradan çıkarılıyor falan. Şeye geçiyorsunuz Araf suresine, daha değişik bir detay var orada. Her birisinde farklı farklı şeyler. Çok önemli olduğu için bu. Bizler de o yüzden mecburen burada sık sık buna temas etmek zorunda kalıyoruz. Hani bazen de diyoruz ki kendi aramızda müzakere yaparken, ya hani yine bunu anlatacağız da acaba bıktırıyor olabilir miyiz? Gerçekten bunu yaşadığımız oluyor. Ama bakın ne dedik? 7 farklı surede Allah Teala bile bu kadar sık anlattığına göre demek ki daha fazla bizim bunu konuşmamız lazım. Niye? Bakın en önemli şey belki bir numarada, biz bir Müslüman olarak Adem İblis kıssasını okuduğumuzda en basiti, kafir kimdir? Günahkar kimdir? Çok net bir şekilde öğreniyoruz. Bak başka hiçbir şey çıkaramasak oradan bilgi, kafirin kim olduğunu, hangi davranışı göstermenin küfür olduğunu, ama ne yaparsan, hangi yanlışı yaparsan kafir değil de sadece günahkar olduğunu buradan öğrenebiliyoruz. Allah bak hocam bir ayet okudu, her şeyden size de örnek gösteriyoruz. Nasıl? Değişik şekillerde. Bazen öyle bazen böyle. Niye? İyice düşünün, iyice anlayın, kafanıza yatsın. Bir mesele bu. Ama öyle mi olmuş? Bakın 7 farklı surede tekrarlanmasına rağmen İblisin niçin kafir olduğunun, ondan daha fazla hata yapmasına rağmen Adem Aleyhisselam'ın niçin kafir olmadığını çok iyi bir şekilde izah edilmiş olmasına rağmen, bugün zihinlerinizi yoklayın. Kimdir kafir? Bizim zihnimizde öğretilende kafir Allah diye bir varlığı tanımayan, değil mi? Allah'ı kabul etmeyen, Allah'ı reddeden, ölüm mefhum tanımayan adam. Kafir bu. Ya bir kıssa okumuş olsaydın sırf bunu bile oradan öğrenebilirdin ki yanlış bir bilgi bu. Bak tek başına Adem İblis kıssası bu bilgiyi verebilirdi. Özetleyerek geçeyim şimdi. Bu Bakara suresinde de var. Araf suresinde daha detaylı 11-25. Ayetlerde. Biliyorsunuz Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ve ondan sonra iblisin de içinde bulunduğu melekler grubuna diyor ki buna secde edin. Bütün melekler secde ediyorlar. İblis hariç diyor Allah. Fesecedu illa iblis. İblis hariç hepsi secde ettiler. Bakın Allah bir emir verdi ve iblis bu emri yerine getirmedi. Değil mi? Getirmedi.
Melek olmasın.
Ne oldu? Getirmedi. Derhal Allah onu... Hayır. Bakın Allah bir saniye dur. Bir bakalım ne oluyor bu meseleyi bir. Bakın bize aynı zamanda bak hiç düşünmediğimiz farklı bir şey öğretiyor. Yanlış yapan birine nasıl davranmak, değil mi? Bak oradan çıkaracağım bir sonuç. Yanlış yapar atmaz hemen iblis oradan kovulmuyor. Diyor ki: "Ma mena'ake alla tescude iz emartuk." Sana emrettiğimde, yani sana bu secde emrini verdim ya, seni secde etmenden alıkoyan şey nedir iblis? Bize bunu bir açıkla bakalım.
Savunması.
Bakın, yargılama usulü. Yanlış yapana kendisini açıklamaya fırsat verme. Hakkı. Bir bilelim yani bir nedir bu, sen bir emir verdim ve yerine getirmiyorsun. Bir açıkla bakalım. Geçerli bir sebebin var mı? Nedir o ayetlere baktığımız zaman? Birinci Araf suresindeki ayette diyor ki iblis ene hayrun minhu. Çünkü diyor ben ondan daha hayırlıyım, daha iyiyim. Ne demek? Yani bir secde etme falan durumu olacaksa bir zahmet o kalksın bana secde etsin. Neden? Çünkü halaktahu min halakteni min narin ve halak nasıldı? Yanlış söylemeyeyim. Halakteni min narin ve halaktahu min tin. Beni ateşten, onu balçıktan, sulanmış bir topraktan yarattın. Peki Allah burada iblis kim daha iyi diye bir soru mu sordu? Yoksa sen niye secde etmiyorsun diye bir soru mu soruyor? Bakın, Allah Teala'nın sorduğu, iblisin verdiği cevap. Bir saptırma başlıyor değil mi? Allah Teala iblis hanginiz daha iyisiniz demedi. Dedi ki sen niye secde etmiyorsun? Diyor ki o benden daha alt konumda. Kalksın o bana secde etsin. Ben ona secde edecek değilim. Bakara suresinde Ebe vestekbara ve kâne minel kafirin diyor iblis için. Allah'ın bu emri karşısında direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Bakın direndi. Yani secde etmiyorum dedi. Şimdi biraz sonra başka bir ayet okuyacağım sebebi. Hani büyükleniyor ve kafir oldu diyor Allah. Bakın burası önemli şimdi. Dedik ya kafirin tanımını biz buradan öğreneceğiz. Ya hani kafir Allah'ı inkar eden, Allah'ı reddeden, Allah mefhumu diye tanımayan biriydi? Diyor ki ben ondan daha hayırlıyım. Şimdi geldik diğer ayete.
İstersen burada bir örnek verelim. İnsanların aklında kolay kalıyor. Mesela siz bir yerin patronusunuz. Yanınızdaki satış müdürüne diyorsunuz ki bak şu malın en üst fiyatı mesela 10 lira. En iyi şartlarda bunun fiyatını 7,5 liraya kadar indirebilirsin. Ama bu sınırı aşma. Bakıyorsun ki 7 liradan satmış. Niye 7 liradan sattın diye soruyorsun. Kurtarıyor. Ne dersin ona? Burada patron sen misin ben miyim? İşte bu aynen onun gibi. Yani. Sen patron değilsin mi diyor o. Ama o konuda patronluğunu kabul etmiyor. Ben daha doğru düşünüyorum diyor. İşte kafirlik bu. Yani ne yapar o adam? Hadi yürü. Sen bana yaramazsın der. Çünkü savunması, ama savunmasına dese ki ya patron kusura bakma yanlış yaptım. Bir daha yapma der değil mi? Evet devam et.
Şimdi iblisi kafir yapan unsur ne? Bu Bakara suresindeki ayete göre 34. ayete göre Eba vestekbara ve kâne minel kafirin. Allah'ın emrini yerine getirmedi, büyüklendi, kibirlendi ve kafir oldu. Şimdi bu burada kalsın. Yani bu niçin kafir olduğunu biraz sonra iki ayetten göreceğiz. Şimdi bunun hemen diğer, kıssanın diğer tarafına geçelim. Diğer muhatap Adem Aleyhisselam. Şimdi devamında Adem Aleyhisselam'a da Allah Teala diyor ki Adem sen ve eşin gidin şu bahçeye yerleşin. Allah Teala onlara orada bir yer belirlemiş. Çok güzel. Taha suresinde diyor ki yani burada size ne açlık var ne bir sıkıntı var. Yani ekmek elden su gölden. Öyle bir yer. Buraya yerleşeceksiniz. Dilediğiniz şekilde yiyip içebilirsiniz. Her şey serbest. Ama şuna dikkat edeceksin. Bir ağaç var. Şu ağaca yaklaşmayacaksınız. وَلَا تَقْرَبَا هَذِي الشَّجَرَى Allah diyor ki yasak bir, şu ağaca yaklaşmayacaksınız. Ve bir de şu iblis var ya, bak bu sizin düşmanınız, bunu dost bilmeyeceksiniz. Tamam. İki tane şey var. Her şey serbest. Başka hiçbir yasak yok. Öyle bir yer düşünüyoruz şimdi. Her şeyin serbest olduğu iki tane yasağın. İblisi dost bilme kendine, düşman bil, bak dikkat et seni kandırabilir. Bir de bir tane ağaç var, ona yaklaşmayacaksın. Peki sonra ne oluyor? Daha sonra iblis geliyor, bunlara vesvese veriyor ve kandırıyor. Diyor ki, geliyor Adem Aleyhisselam'a ve vesvese ileyhi şeytan. Şeytan vesvese vermeye başlıyor. Yani ne demek? Fısıldıyor şimdi, fısıldıyor. Alttan alta hani ayarı vermeye çalışıyor Adem Aleyhisselam'a. Diyor ki, Adem ya bir bak etrafına şimdi. Her şey serbest, bir tane yasak var. Bir düşün ya, ya bir düşün. Niye bu niye yasak acaba? Bu sence niye yasak olabilir? O kurdu düşürüyor mu için Adem Aleyhisselam'ı? Daha sonra da Araf suresinde وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِح۪ينَ Yeminler üstüne yemin ediyor. Diyor ki yemin billah ki ben size karşı çok samimiyim. Sizin iyiliğiniz için uğraşıyorum. Vallahi kendime bir şey istiyorsam bir şey ne olayım. Tamamen sizin iyiliğiniz tamam, için. Ya böyle şimdi kandırıyor Adem Aleyhisselam'ı. Yavaş yavaş. Belli ki bu birkaç şey devam etmiş olabilir. Birkaç aşamada. Daha sonra geliyor diyor ki Adem هَلْ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى Adem diyor Taha suresinde sana ebediyet ağacını asla bitip tüketmeyecek olan bir mülk her şeye sahip olma melek şeyini kazandırayım mı? Saltanatını göstereyim mi? Ya zaten her şey orada senin. Yiyorsun, içiyorsun. Ama bak şimdi kıssada neyi öğreniyoruz artık? İnsanın ne kadar doyumsuz bir varlık olduğunu da öğreniyoruz bu kıssada. Her şey var. O bir tane yasakla vesveseye kanıyor. Diyor ki bunu yersen ebediyet var artık. Ölüm, ölüm hiçbir şey yok. Asla bitip tükenmeyecek olan bir saltanat. Göstereyim mi? Tabi bütün şeyler iniyor Adem Aleyhisselam'da. Tamam ne? Bu yasak ağaç işte. Allah bundan dolayı yasakladı diyor. Sen bunu ye, o iki şeyi de elde edeceksin. Ve Adem de eşi Havva da kalkıyorlar o ağaçtan yiyorlar. فَذَاقَ الشَّجَرَةَ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا İşte avret yerleri açılıyor, şu oluyor bu oluyor falan. Bakın şimdi ne oldu? Adem'e Allah Teala ne demişti eşiyle birlikte? Bir, o ağaca yaklaşmayacaksın. İki, şeytanı dost bilmeyeceksin. Kanmayacaksın ona. Adem Aleyhisselam ne yaptı? Ona kandı mı? Kandı. Çünkü ona dedi ki ben size karşı çok samimi bir insanım. Dostunuzum ben sizin ya. Vallahi kendim için bir şey istemiyorum. Sus sizin iyiliğiniz için. İnandı ona. Dedi ki ya bu düşman falan değil. Baksana yemin ediyor ha. Allah'ın üstüne yemin ediyor. Bu herhalde arkadaştır bizim için falan. Bir de ebediyet ağacını bana şey yapacakmış, hiç bitip tükenmeyecek bir saltanat vaat ediyor falan. Kandı. Peki şimdi kıssanın bir tarafında Allah'ın tek bir emrini yerine getirmeyen iblis var. Diğer tarafında Allah'ın iki yasağını tutmayan bir Adem var. Şimdi küçük büyük günah kategorisini düşünerek konuşalım. Hani bir büyük günahlar vardır Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz cezasının ağırlığı sebebiyle diğerlerine göre büyük olan günahlar vardır. Bir de onun dışında kalan günahlar vardır. Adem Aleyhisselam için içinde yaşadığı o ortamda hangisi küçük hangisi büyük günahtır? Her şey serbest, iki tane yasak var. Ya ikisi de aslında büyük günah kategorisine değerlendirilebilir değil mi? Çünkü her şey serbest. Sakın buna yaklaşma, şeytanı da dost bilme. İkisini de işliyor mu? Hadi biri küçük günah, biri büyük günah olsa, ya ikisini de işliyor. Peki, ikisini de işlediği halde, Adem olarak kalıyor, ama iblis artık şeytan oluyor. Ve Allah ona kafir diyor, ama Adem Aleyhisselam'ı affediyor. Nasıl algılayacağız şimdi biz bu kıssayı? Allah'ın bir emrini tutmayan kafir oluyor. İki emrini tutmayan günahkar olarak yoluna devam ediyor. Nasıl bir şey bu? Allah Allah diyoruz ya bu anlaşılmayacak bir şey var. O zaman başlıyorlar yorum yapma. Ya Allah bu iblis denen şeyi işte özellikle yaratmış. Yani böyle yapsın diye zaten. Ondan sonra insanlara vesvese vermesi için bir şeytan figürü lazımdı. Onu kurguladığı için Allah böyle yaptı. Bir robot o haşa. Öyle tarif ediyorlar. Bu Adem de nasıl olsa ileride nebi falan olacak. Ona da bir torpil gitsin. Şimdi iki yasağı işledi ama olsun onu kafir saymayalım. O bize lazım. Haşa. Cenab-ı Hak böyle mi düşündü? Hayır.
Liste melekti zaten.
Peki nedir bir günah işlediği halde onu kafir yapan? Nedir iki günah işlediği halde onu kafir yapmayan? İşte bakın kıssa bunun için anlatılıyor bize. İşte bakın şimdi diğer ayetlerden bunun hemen cevabını bulalım. Bu Hicr suresinde iblisin niçin kafir olduğunun artık ayrıntıları net bir şekilde bize veriliyor. Bakara suresinde özet dedi ki Allah. Ebe ve stekbara direndi Kibirlendi de kafir oldu. Peki ne yaptı da kibirlendi? Şimdi işte Hicr suresinde Allah yine aynı kıssayı anlatıyor. Ve en sonunda 33. ayette, 32. ayette diyor ki Kale ya iblis ma leke ella tekune ma'as sacidin. Allah dedi ki iblis niye secde edenlerle birlikte değilsin sen? Onlar gibi olman lazımdı. Emir verdim, secde etmen lazımdı. Niye etmedin? Şimdi bakın işte hangi tavır kafir yapıyor? Kale, iblis cevap verdi. Şimdi diğer tarafta demişti ki ene hayrun min. Ben daha iyiyim. Hani diyebilirsiniz ki ya bu kurtarılabilir bir şey sanki. Yani biraz böyle ağır üstüne dursaydı Allah belki mazeret olarak kabul ederdi. Yok. Diyor ki ibareye dikkat. Lem ekun li escude li beşerin halaktehu min salsalim mesnun. İş başka. Aynen ibare şu. Diyor ki ben kurumuş, yıllanıp kokuşmuş karabalçıktan yarattığın beşere secde edecek biri değilim.
Bana yakışır mı?
İşte büyüklenme böyle oluyor. Allah, ya sen kime konuşuyorsun? Senin karşında kim var? Allah var. Bir emir vermiş. Diyorsun ki ben öyle, ben onu secde edecek adam mıyım ya? Sen kime konuşuyorsun? Haşa, Cenab-ı Hakk'a. Bir. İki. İsra suresinde nasıl anlatılıyor bu olay? İsra suresinde biraz daha detay var. Diyor ki yine bu izkulna lil melaikete secdu li Adem. Adem'e secde edin dedik meleklere. Fesecedu illa iblis. Hepsi birden secde etti iblis hariç. Kale. O dedi ki e escudu limen halakta tina. Ha hayt. Çamurdan yarattığına mı secde edeceğim ben? Aynen böyle. E escudu. Ben mi secde edecekmişim? Kime? Limen halakta tina. Çamurdan yarattığım bir varlığa he? Ben secde edeceğim. Kale. Eraeyteke. Yani insan okurken bile ama Cenab-ı Hakk'ın bakın şeyini hiç sansürlemiyor kendisine yapılan bu küstahlığı. Hiç. Aynen aktarıyor bize. Era ey teke. Demiş ki iblis Allah Teala'ya. Ya sen hiç kendine bakmıyor musun? Haşa. Allah diyor ki ya sen ne diyorsun? Era ey teke. Hiç mi sen kendini düşünüp tartışı yapmıyorsun? Hazen lezî kerramte aleyh. Bu mu bana üstün gördüğün varlık? لَاِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَل۪يلًا Hele diyor sen bana kıyamete kadar bir süre ver. Ben bunu da zürriyetini de diyor hepsini diyor kendime bağlarım. Kim ki bunlar? Ama bakın Allah ne diyor? Ya sen emir verdin de farkında mısın sen? Kime ne emri veriyorsun? Haşa. Anlaşılıyor mu şimdi hangi tavrın kişiyi kafir yaptığı? Ney burada hata? İblisin Allah'ın bir emrini beğenmemesi, yerinde yapmaması, bulmaması, kendisini Allah'ın emrini tartışacak, onu uygun bulacak veya bulmayacak konumda görüyor olması onu kafir yapıyor. Allah'ı inkar etmesi değil, Allah yoktur demesi değil. Bakın bu ayetlerin devamı Araf suresindeki ayetler, İblis diyor ki ya Rabbi, ya Rabbi, Allah'ı inkar eden biri böyle der mi? Cenab-ı Hak'la zaten irtibat halinde konuşuyor. Ya Rabbi, bana kıyamet gününe kadar mühlet verir misin? Enzirni ilâ yevmi yub'asûn. Kıyamete kadar mühlet isteyen ahirete inanmıyor olabilir mi? Melekler içerisinde olan bir varlık meleklere inanmıyor olabilir mi? Hele bana bir mühlet ver. لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Senin o dost doğru yoluna, sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım ben diyen, sırat-ı müstakimin ne olduğunu bilmiyor olabilir mi? Her şeyin izninin Allah'a bağlı olduğunu ve bundan dolayı Allah'tan izin isteyen kişi Allah'ı inkar ediyor olabilir mi? Yani hiçbir iman esasını bu iblis inkar etmiyor. Ne varsa inanacak hepsini zaten inanıyor orada.
Ya orada yalnız sen bunu söylüyorsun. Yani bugün bize öğrettikleri şeklini.
Tabii. Öyle yani ne var? Allah'a inanıyor. Ahirete inanıyor. Meleklere inanıyor. Nebi ve kitap yok ortada. olsa bizden mi esirgeyecek? Ona da inanır yani. Problem değil ki o. Problem ne? Allah'ın tek bir emrini beğenmediği için, uygun görmediği için yerine getirmiyor. İşte bu tavır onu kafir yapmaya yatıyor. Yani ne anlamda oluyor kafir? Allah'ın emrini görmezlikten geliyor işte. Diyor ki burada benim hükmüm geçer, senin değil. Ben çünkü ondan hayırlıyım. Bir secde edecek varlık varsa kalkıp o bana secde etmeli. Pardon da sen kimsin? Sana bu emri ben verdim. Velev ki bakın hiçbir ayeti kerimede hayır, o senden daha hayırlıdır da demiyor Allah Teala. Bu çok önemli bir ayrıntı. Belki gerçekten de ateş topraktan hayırlıdır. Ama buna rağmen Allah ki sana emir veriyor, secde etmek zorundasın sen. İster hayırlı ol, ister hayırsız. Neysen ne? Allah secde et dedi, yapacaksın. Ha, sen orada kendi arzunu, bakın işte orada iblisin yaptığı kendi hevasını ilah edinmekti. Dedi ki benim sözüm geçer burada. Senin sözün değil. Bu onu kafir yaptı. Peki iki emrini tutmayan Adem'e geri dönelim şimdi. Allah yaklaşma dedi, yaklaştı. Dost bilme dedi, bildi. Peki Allah aynen iblise yaptığı muameleyi Adem'e yaptı. Dedi ki ey Adem, ben size bu sizin düşmanınızdır demedim mi? Ben size bu ağaca yaklaşmayacağınız demedim mi? Sizin derdiniz ne? Hadi buyurun siz kendinizi savunun bakalım. Değil mi? Olabilir ya, belki Adem de bir şey söyleyecek yani mantıklı. Deseydi ki Allah'a Adem aleyhisselam, deseydi ki ya Rabbi ya, haşa haşa iblise, hani Allah bu sözlerin sansürlemediği için böyle söylüyorum. Hani iblis dedi ya erayeteke, sen kendine baktın mı ya, bu ne biçim bir emir? Haşa, deseydi ki Adem, ya her şey serbest, bir tane yasak da mı olur ya Rabbi, sen de şimdi yaptın ha. Her şey serbest, bir yasak, ben de gittim çiğnedim, ne var bunda? Ne olurdu? Ha, o da olurdu. O da şeytan. Hiç farkı kalmazdı, Allah ayrımcılık yapmaz. Ama niye böyle yaptınız dediğinde ne dedi? İkisi birden, eyvah dediler, Rabbena zalemna enfusena, ya Rabbi biz yanlış yaptık. Biz yanlış yaptık. Ve illem tağfir lena ve terhamna. Sen eğer bizim bu günahımızı bağışlamaz, bize merhamet etmezsen var ya, lenekûnenne minel hâsirin. Biz yandık, biz kaybettik. Biz mahvolduk ya Rabbi. Oldu, tutamadık kendimizi. Ne yapalım? Affet bizi. İşte bakın, suç bakımından, sayı bakımından sayıca daha fazla pot kırmış olmasına rağmen Adem'i kafir yapmayan da o, işlediği suçlar yüzünden sonra, işlediği suçlardan sonra gösterdiği tavır olmuştur. Ya Rabbi biz yanlış yaptık. Oldu tamam, yani tutamadık kendimizi ama sen bizi affet ya Rabbi. Sen affetmezsen biz bittik çünkü. Allah Teala da ne yapıyor? İkisini de affediyor. O iblis kafir olarak yoluna devam ediyor. Kıyamete kadar Allah tarafından lanetleniyor. Ama bakın Allah ikisine de bir ceza veriyor. Ne yapıyor? İblisi lanet cezası veriyor. Günahında ısrar edip büyüklenip kafir olduğu için. Adem tevbe ediyor. Tamam, o tavır seni kafir yapmaz. Ama ekmek elden su gölden yok artık. Her günah bir mahrumiyet de doğuracak. Kusura da bakmayın. O zaman bulunduğunuz yerden çıkıyorsunuz artık. Bundan sonra gezip dolaşacaksınız, kendiniz kazanacaksınız, kendiniz yiyeceksiniz, içeceksiniz, artık sıkıntılar başlıyor. Bak, ne oldu? Şimdi işte bakın, kıssadan ne yapmaya başlıyoruz biz? Yavaş yavaş hisseler çıkarmaya başlıyoruz. Bir, Adem İblis kıssasının bize öğrettiği en önemli husus, insanı kafir yapacak olan şey Allah'ın emrini sorgulaması, bunun sonucunda yerinde bulmaması, kendisini onu şey yapacak, tartışacak bir konumda görmesi. Ama insanı günahkar yapan husus, evet Allah'ın bir emrini yerine getirmemesi ama hatayı kendinde bilmesi. Ya Rabbi sen doğrusun, yanlış bende. Allah Teala da ne yapıyor? Evet, ceza veriyor. O günah ona bir mahrumiyet doğuruyor ama af da ediyor onu. Affettiği için onu, kalkıp bir de bunun cehennem boyutu falan yok. Allah Teala ne yapıyor burada da bize aynı zamanda? Hiçbir şekilde kendisinden ümit kesilemeyeceğini. Yani ne kadar emri varsa Allah'ın, ikisini de çiğnedi Adem aleyhisselam, değil mi? Ya demek ki daha fazlası da olsa yapsan ama tövbe edip pişman olsan Allah seni de affedecek. O Adem Aleyhisselam'a verilmiş bir ikram değil sadece. Bunu çıkardık mı bu kıssadan? Bunu da çıkardık. Başka? Hiç kimsenin garantisi yok. Değil mi? Yani kendinizi Allah diyor ya hiçbir zaman emin şey yapmayın, temize çıkarmayın. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a her şeyin bilgisini öğretti. Ve alleme Ademel esma'e kullaha. Her şeyin ismini, ne işe yaradığını, nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını, şunu bunu her şeyi öğretti Allah. Alleme bil kalem diyor biliyorsunuz şeyde Alak suresinin ilk 5 ayetinde. Kalemle öğretti. Yani bildiğiniz öğrenci gibi Adem Aleyhisselam kalemi almış. Şu şudur yaz. Bu işe yarar. Böyle elde edilir. Şu yapılır. Bu her şeyi öğretiyor. Her imkanı sunuyor ama zaafına da en sonunda yeniliyor değil mi? Bak böyle bir eğitimden bile geçseniz insan mısınız? Siz de hata yapabilirsiniz. Ayağınızı denk alacak, her daim uyanık olacaksınız. Ama ona rağmen yanlışa düştünüz. Allah'tan da ümidi kesmeyeceksiniz. Tövbenizi edip yolunuza devam edeceksiniz. Havf ve raca deniyor buna. Korkuyla ümit arasında olmak. Bu kıssanın verdiği bir şey. Onun haricinde mesela günümüze aktaracak olursak bu kıssayı okuduğumuz zaman ilkel insan diye bir safsatanın olamayacağını da görüyorsunuz. İlk yaratılan insanlar mağaralarda yaşıyorlardı, giyecek bir şeyleri yoktu, konuşamazlardı, dil bilmezlerdi, yazamazlardı falan. Kur'an'a göre kuyruklu bir yalandır bu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a her şeyin bilgisini öğretmiştir. Neyin ne işe yaradığını tek tek öğretmiş ve bu bilgisiyle meleklerin önüne çıkarıp onunla bir manada Cenab-ı Hak iftihar etmiştir. Bakın siz bilmiyorsunuz ama benim yarattığım bu kul biliyor ne işe yaradığını. Her şeyi alleme bil kalem tek tek böyle yazmış. Ama nasıl öğretiyorlar bize? Her şey deneme yanılma yoluyla öğretildi falan. Allahsız bir tarih bundan böyle açıklanacak tabii. Ama Allah ve vahiy merkezli bir tarih çalışması bu kıssalar ışığında yeni baştan yapılmak zorundadır. Başka? Allah Teala Adem'i ve eşini oradan çıkardıktan sonra iblise de üçüne birden diyor ki bu saatten sonra fe imma yetiyennekum minni huden size benden bir rehber gelir de bir yol gösterici, bir kılavuz, bir kitap gelir de femen ittebe'a hudaye kim benim bu rehberime, kılavuzuma tabi olursa fela havfun aleyhim ve la hum yahzenun veya başka ayette fela yazillu ve la yeşka ne yolundan sapar ne de mutsuzluk olur onun için. Bakın başta aile ve daha sonra bütün toplumda huzurun, mutluluğun, dirlik ve düzenliğin Allah'ın gönderdiği rehberlere, rasullere ve kitaplara uymaktan geçtiğini de biz bu ayetlerden öğrenebiliyoruz. Başka bir şey değil. Kim uyarsa evlendiniz bir kişi sen uy sen kazan kardeşim. Eşim kaybedebilir ama ben kazanacağım. Oğlum kaybedebilir. Babam kaybetmiş ben kazanacağım diyen kazanır kurtulur. Bireysel sorumluluk esastır bizde. Ama toplumda da dirlik düzenlik ancak Allah'ın gösterdiği şekilde olur. Bunu buradan çıkartabiliyoruz. Bunun haricinde başka neyi söyleyebiliriz? Şöyle bakabiliyorum notlarıma. İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği öğrenebiliyoruz değil mi? Bak Allah eşyanın ne işe yaradığını, işte medeniyet kurma diyoruz ya, kim var insandan başka medeniyet kurabilmiş canlılardan? Bilebildiğimiz kadarıyla yok. Cenab-ı Hak bize böyle bir şey anlatmıyor. Filmlerde oluyor ancak o. Maymunlar bir medeniyet kurmuşlar, şehir kurmuşlar falan. Hikaye. Ama insandan başka medeniyet kurabilen, medeniyet yıkabilen bir başka varlıktan bahsedilmiyor. İnsanı diğer canlılardan ayıran özellikleri öğrenebiliyoruz. Daha fazla çalışmalar yapılırsa, yaratılış bilimine dair esaslara, ilkelere ulaşabiliyoruz. Nasıl yarattı Allah Adem'i? Nefsi vahide adı verilen bir özden bahsediyor Allah. Adem'i de ondan yarattık, eşi Havva'yı da ondan yarattık diyor Allah. Ne bu? Onun yaratılışını İsa Aleyhisselam'a benzetiyor. İnşallah sırası gelince İsa Aleyhisselam'ın yaratılışında yeniden bunları konuşacağız. Bu, bütün bunlar yeniden diriliş içinde örnek gösteriliyor mesela. İlk yaratılış, yeniden diriliş. Aynı esaslara göre olacak. Nedir bunlar? İşte bu kıssalardan elde edilecek sonuçlar. Ama kıssaları bu şekilde anlayarak ve Allah'ın gösterdiği metotla okursanız, hele ki anlamadan okursanız, hiçbirine ulaşamazsınız. Hiç boşunuza kafanızı yormayın. Asla ulaşamazsınız. anlamadan okursanız belki iyi niyetinizden dolayı bilmediğiniz için sevap bir iki tane olabilir. Hadi bir harfine 10 sevap olabilir. Ama anlayarak okuyacağınız tek bir ayet, anlamadan okuyacağınız baştan sonra bütün Kur'an'dan elde edeceğiniz sevaptan daha fazla, daha bereketli, daha faydalı olacaktır.
Evet, bitti mi? Şimdi az önce bir şey söyledim. İblis Allah-u Teala'nın bir tek emrini beğenmedi. Kendi kafasına göre yorumladı falan. Peki bu açıdan az önce Vedat'ın söylediği şekilde Allah o Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların gerçek olduğunu, bizim için her türlü örneği içerdiğini bildirdiği halde bakmayın bunların gerçekliği yok diyenlerin iblisten farkı ne? Var mı bir farkı?
Ne günah var yani.
Allah'a bir farkı yok. Yani. Şimdi bakın Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. İsimleri derken sadece toprağı, yeryüzünde olanlar değil. Gökteki bilgileri de öğretti. Yani yedi kat sema ile ilgili bilgileri öğretti. Bugün bizim astronomi bilgisi dünyayı bile maalesef doğru dürüst bilmiyor. Maalesef bilmiyor. Şeyin ya ben şöyle bir şey hatıramdan söyleyeyim kısaca. Amerikalı bir bu konudaki uzman birisine dedim ki ya şu enlemlerle ilgili bilgileri sizin bilmeniz mümkün değil. Bunları Müslümanlardan aldınız değil mi? Bir şeyler söyledim öyle. Sonra ikinci tane, üçüncü. Tabii ki Müslümanlardan aldık dedi. Niye baştan söylemiyorsun? Yine dün bir ilim adamı geldi buraya. Çok şey onunla kendisiyle ilgili değil de bundan 10-15 sene evvel Isparta'ya gitmiştim. O Isparta'dan Süleyman Demirel Üniversitesi'nden gelen bir dostumuz. Yani onun daveti üzerine gitmiştim de onun çağırdığı bir gökbilimciyle görüşüyordum. Dedim ki şu anda kaçıncı enlemde olduğumuzu hesap edebilir misin dedim. Ki çok meşhur birisiydi yani şimdi adını hatırlamıyorum ama yani Türkiye'de de dışarıda tanınmış bir adamdı. Çünkü 10-15 seneden fazla geçti aradan. Dedi ki ya dedi yapılır dedi bunun bir takım formülleri var ama elle yapacak olursak dedi birkaç ay sürer bunu bilgisayarla yapmak lazım. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Dağda çobanlık yapan hayatında mektep medrese görmemiş olan bir kişinin bugün kaçıncı enlemde bulduğu olacağını tespit edeceğini sana söyleyeyim mi dedim. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri, gölge bilgisi, işte siz şey yaparsınız mesela 21 Mart'ta bulunduğunuz gölgeyle bugün bulunduğunuz gölge arasındaki açı farkını hesap ederseniz o aradaki farkı çıkardığınız an kaçıncı derece enlemde olduğunuzu pekala bilirsiniz. Deyince adam şaşırdı kaldı. Şimdi Adem Aleyhisselam'a Allah göklerin ve yerin bütün bilgilerini vermiş. Yeryüzünün en bilgin insanı o. Ama yeryüzünün en bilgin insanı olmak demek, doğru yolda olmak demek değil. Çünkü kendi duygularımıza hakim olmamız lazım. Ben neymişim ya dediğiniz an gittiniz. Ama yok. Eğer emir Allah'ın emri ise teslim olacaksın. Şimdi mesela işte günümüzün en büyük problemlerden bir tanesi faiz. Adama diyorsun ki yahu kardeşim Allah faizli ekonomiyi daraltacağını söylüyor. Ya bırak ya faizsiz ekonomi mi olur ya Allah'ını seversin. Ya Kur'an-ı Kerim tamam amenna ama bunu nasıl yorumlarsın? Amenna ama. Şimdi yani amenna dediğin zaman bu sözü kim söyledi? İblis diyor mu ki sen bana böyle bir emir vermedin? Ama ne demek ya? Ama ne demek? Çünkü bugün adına ekonomist denen insanları bu para babaları yetiştiriyor. Kendi sistemlerinin devam etmesinin olmazsa olmaz şartı ekonominin faize dayanıyor olması. Öyle olacak ki devletler dahil bütün insanları sömürebilsinler. Bugünkü durum olsun. Bakın o kadar çok bağırıp çağırıyoruz. Bizi kimse dinliyor mu? Allah'ın ayetlerini dinleyen var mı? Ben Müslümanım demek kolay. Bak Yahya Hoca anlattı. İblis Allah'ı inkar etmiyor. Ben Allah'tan korkarım diyor. Ama durum ve şartlar. Öyle mi? İşte iblislik o. Bu iblik kıssası olmasa biz bunları nasıl öğreneceğiz? Allah boşuna mı onları oraya koymuş? Ya bunlara son derece dikkat etmek zorundayız. Şimdi bakın burada şunu da öğreniyoruz. Allah iblisi bulunduğu yerden kovdu. Çünkü melekti, meleklik görevinden uzaklaştırdı. Bir daha buraya yaklaşamazsın. Ama tevbe etme imkanı var. Çünkü bakın, içinizde çok iyi Arapça bilenler var. Buradaki hocaların hepsi zaten biliyor Allah'a şükür. Adem, İblis ve Havva o bahçeden dışarı çıkarken ne demişti Allah? İhbitu minha. İhbitu. Bu çoğuldur. Çıkın. Bir başka yerde ihbita, Adem ve Havva'yı şey yapan, muhatap alan bir emir var Taha suresinde ama burada üçünü muhatap alıyor. İhbitu minha. Çıkın buradan dedi. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا Benden size bir hidayet, bir rehber, yani kitap gelirse, daha henüz Adem nebi olmamış. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ Kim benim o kitabıma uyarsa, kim derken o üçten her biri girmez mi buna? İblis de dahil. İblisin de tevbe imkanı vardır. Uyarsa فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Üzerlerine bir korku olmayacak, üzülecek de değillerdir. Peki, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا Ama o kitabı görmezlikten gelen. Görmezlikten gelirken yalan söyleyen. İşte mesela iblis, Allah'ın emrini görmezlikten geliyordu ve yalan söylüyordu, değil mi? Nedir yalan söylemesi? Sen bana Allah emir verdiği halde sanki emir vermemiş gibi davranıyordu. Yani bir demagoji yapıyor, bir laf cambazlığı yapıyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَفَرُوا Bizde de bu laf cambazlığı yapılıyor. İşte aslında böyle ama işte Allah'ın maksadına bakmak lazım. Şu falan. Ne oluyor ya senin babanın şeyi mi? Yanında çırak mı Allah? Haşa. Evet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا Yalan söyleyerek ayetlerin üstünü örtenler keferu ve kezzebu bi ayatina ayetlerimiz karşısında yalan söyleyenler ulaike ashabunlar onlar cehennemliktirler hum fiha halidun orada sürekli kalacaklardır. Şimdi burada bakın Yahya'nın okuduğu ayetlerden Bakara suresi 30. ayetin mealini ben size okuyayım. Şimdi Diyanet'ten okuyorum. Diyanet'ten değil. Hangisinden okursanız okuyun. Açın herhangi bir tefsiri okuyun. İslam aleminin nasıl kaydığını görmeniz açısından. Bak ne diyor burada? Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Halife ne demek? Ne derler? Allah'ı temsil eden biri derler değil mi? Haşa. Allah nereye git demekli mi oldu? İşten mi kovuldu ya da bir yere mi taşındı? Gezmeye mi gitti bir yere? Peki halife Allah'ın yerine gelecek bir adam. Tamam. Hadi öyle kabul edelim. Bak şimdi burada diyor ki melekler ne cevap vermiş? Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? İyi. Ne demektir? Allah'ın yerine gelecek olan bozgunculuk yapacak, kan dökecekse yani Allah'ın yerine gelen Allah'ın yaptığını yapmaz mı? O zaman Allah demek ki bozgunculuk yapıp kan döküyormuş değil mi? Ne demiş oluyorlar? Senden çektiğimiz yetmiyor mu bir de başımıza bunu bela ediyorsun demiyorlar mı? O zaman meleklerin söyledikleri, iblisin söylediğini birkaça katlamaz mı? Bakın işte bunlar meal. Millete meal okuyun diyoruz. Ama inanılmaz bir şey. Bugün ne Diyanet, ne efendim ilahiyatlar, ne şunlar. Bizim Allah'a hamdolsun ilmi seviyemizi hiçbirisi tartışmaz. Söylediklerimizin doğru olduğu konusunda hiçbirisinin şüphesi yoktur. Ama hiçbirisi de kabule yanaşmaz. Niye? Biz Diyanetiz. Bu ne demek? Ena hayrun min. İşte iblisin söylediğidir. Her defasında tekrarlıyorum şu namaz vakitleri konusunda Diyanet'in yaptığının ve ona destek olanların yaptığının iblisin yaptığından hiçbir farkı yoktur. Bu kadar milyonlarca hem kendileri namazları vaktinin dışında kılıyorlar hem milyonlarca insana bunu yaptırıyorlar. Eğer bir bilgiler varsa ortaya çıksınlar. Devamlı şey yapıyorum. Çıkamazlar. Çıkarlarsa demagoji yaparlar. Başka bir şey yapamazlar. Bak buraya devam ediyorum. Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz. Melekler. Ya bu halifeye ne? Bak biz ne kadar. Ben burayı okuduğum zaman bunların meallerini şeye benzetiyorum. Şimdi bir erkek geliyor karısına diyor ki ya bir hanımla evleneceğim. Ya gözüne dizine dursun. Saçımı ben süpürge ettim. Sana neler yaptım? Aynen o akla gelmiyor mu? Bak okuyayım dikkat edin. Dikkatle dinleyin bakın. Başka bir mana anlaşılıyor mu? Hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz. Bu anlamda değil mi bu? Başka bir manaya gelir mi? Gözüne dizine dursun demiş oluyorlar haşa Allah'a. Yahu kardeşim bu mu? Bu halife kelimesinin çok sonradan kazanmış olduğu siyasi manayı Kur'an-ı Kerim'e nasıl monte edebiliyorsunuz? Ya halife Arap dilinde halife muhalif varlık demektir. Halif ismi fail olur, ismi meful olur. Yani hem muhalif olan hem kendisine muhalefet edilen manasına gelir. Sondaki ta da mübalağa içindir. Bunu Arap dilini bilenler gayet iyi. Hiç kimsenin bu konuda şüphesi yoktur. Ya buna doğru mana verseniz ben bir muhalif varlık yaratıyorum. Ben bir muhalif varlık yaratıyorum dediği zaman bu muhalefetin meydana getireceği şey Allah Allah ya biz kümesleri mesela hayvanları biliyoruz. Muhalefet sadece liderlikte olur. Ama mesela işte bir kümeste hep örnek veriyorum. İki tane horoz olmaz. Çünkü birbirlerine muhalif olan sadece horozlardır. Vay be tavuklar da muhalif olursa bir tavukla bir horoz olur. Başka bir şey olmaz. E peki horoz da tavuk da muhalifse bir tane kümes olmaz. Bunu anlamak zor bir şey değil ki. Hayvanları gayet iyi tanıyorlar bunlar. E bu gayet normal. Allah bu olmayacak demedi. Bak işte o muhalefetten dolayı. İşte efendim benim dediğim olsun, sen dediğin olmasın diyerek işte bugün insanların ne halde olduğunu görüyorsun işte. Allah'a kafa kaldırmak, şu bu falan. Allah dedi ki ben sizin şey ondan sonra dediler ki bakın onu söyledikten sonra ve nahnu nusebbihu bihamdik. Hamdik demek yaptığını doğru yapar, güzel yaparsın. Sen her şeyi doğru güzel yaptığın için ya Rabbi biz sana boyun eğeriz. Yaratacaksan yarat. Bak başımı süpürge ettim yok, sapıcımı süpürge ettim yok. Ondan sonra ve nukaddi sürek biz senden dolayı bu yaratılacak şeyi varlığı temiz sayarız diyor. Ondan sonra Allahü Teala ben sizin bilmediğinizi bilirim diyerek Adem Aleyhisselam'a bütün bilgileri öğretiyor. Ve meleklerin bilmediği bütün bilgileri Adem öğreniyor. Adem Aleyhisselam yeryüzünün en bilgili insanıdır. Ama en bilgili insanı olmak yoldan çıkmayı engellemiyor. Çoğun derece dikkatli olalım. Ve Allahü Teala bakın kovmuş olduğu iblisi öldürdü mü? Kıyamete kadar yaşama hakkı verdi. Doğru yolun üstünde oturacağım dedi, otur. Hakkı da verdi. Peki, şimdi yoldan çıkan insanlar, yani herkes bekliyor ki yoldan çıkanlar hemen cezalandırılsın. Değil kardeşim. Allah bir kural koymuş.
O kural yerine gelmeden hiçbir şey olmaz. Bunları iyice bilmemiz lazım. E bugün niye Yahudiler bu kadar yanlış işler yapıyor da bu kadar? Ya Allah Allah. Adamların günah işleme hürriyeti var. Herkesin var günah işleme hürriyeti. Ama neticeye bakacaksınız. İşte bundan sonra Nebilerin hayatını okurken göreceğiz ki hep başaranlar Nebilerdir. Doğru yolda gidenlerdir. Ama sabretmek lazım. İşte o sonuca ulaşmak için sabrederseniz siz de başarırsınız. Sabretmezseniz asla. Onun için cihat etmemiz lazım. Cihat ne demek? Allah'ın yoluna canımızı da ortaya koyacağız. Malımızı da ortaya koyacağız. Bütün imkanlarımızı ortaya koyacağız. Bunu göstereceğiz. Sabretmemiz lazım. Her türlü zorluk karşısına direneceğiz. O zaman imtihanı kazanacağız. Efendim ben hem imtihanı kazanayım hem de sıkıntıya girmeyeyim diyen varsa bu olmaz. İşte o iblisin yoludur. Sıkıntıya girmek istemez ama imtihanı kaybeder. İmtihanı kazanmak istiyorsanız sıkıntılara gireceksiniz. Çünkü bu dünya imtihan için yaratılmıştır. Allah-u Teala imtihanı kazananlardan olmamızı nasip eylesin. Şimdi bizim dergimiz Kitap ve Hikmet'in son sayısı çıktı. Ben de daha şimdi gördüm. Daha yeni gelmiş. Burada bu Kur'an üzerinde yapılan tartışmalar dolayısıyla Nebilerin ve ilahi kitapların öldürülmesi konusunda bir uzunca bir makale var. Orada şunu göreceksiniz. Sünnet kelimesinin Kur'an'a ve hadislere aykırı olarak nasıl anlam değiştirilerek yeni bir mana kazandırıldığını, hikmet kelimesinin nasıl öldürüldüğünü, Kur'an'ın anlaşılmaz bir kitap haline getirilmesi için nasıl çalışmalar yapıldığını, bugün bunun nasıl ilim olarak İslam ülkelerinde, ilim şeyde, ilahiyatlarda, medreselerde, şurada burada okutulduğunu buradan bu yazıdan göreceksiniz. Ve burada Yahudilerin Resulullah'ın hayatında başlayıp hala devam eden gizli faaliyetlerini de göreceksiniz. Ondan sonra işte Zeki Bayraktar Hoca sünnet Kur'an'dan bağımsız bir otorite olabilir mi? Yani Resulullah'ın söz verdiği bağımsız otorite o konudaki yazısı var. Böyle dolayısıyla çok sayıda şeyler var. Bunu size burada duyurmuş olayım. Bir de bizim vakfımızda iki hanımefendinin yaptığı çalışma var. Bu sorular unutulmaz, şey uyutmaz. Özlem Ata ile Zeynep Dönmez hanımların büyük bir özveriyle yaptıkları çalışmalar. Ha şöyle yapayım tamam. Bu sorular uyutmaz. Bir de Gençlerin Cuması. Burada gençlerin okuyabilecekleri hutbeler falan çok güzel şeyler var. Gerçekten çok ciddi çalışmalar. Çok iyi bir şekilde ortaya kondu. Onu da daha yeni çıkan kitaplarımızdan tavsiye ediyoruz. Evet, bir de Erdem Uygan Bey'in başörtüsü tartışmaları konusunda yazmış olduğu kitapçık var. Küçücük bir kitap. Ama konu bütün ayrıntılarıyla anlatılıyor. İnsanlar Allah'ın dinini kendilerine uydurabilmek için kelimelerle oynuyorlar, her şeyle oynuyorlar. Oynasınlar. Yani iblis Cenab-ı Hakk'a ben doğru yolun üstünde oturacağım, insanlara saptıracağım dediği zaman Allah onu yapamazsın, edemezsin, müsaade etmem demedi ki. Herkese müsaade et. İsteyen istediğini yapsın ama bizim görevimiz doğruları ortaya koymaktır. Allah-u Teala doğrulardan sapmamayı cümlemize nasip etsin. Allah rızasından ayırmasın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.